Halit Emre Arslan'la Bilinsin İstedim başlıyor. Dördüncü programımıza hoş geldiniz. Halit Emre Arslan'la el ve yüz çizgileri konularına devam ediyoruz. Bilmediğimiz bir sürü şeyi öğreniyoruz. Hayatımızı olumlu etkileyecek bir sürü şeye hakim oluyoruz Halit Emre sayesinde. Hoş geldin Halit Emre.
Hoş bulduk.
Bu programımız el ve yüz çizgilerinin sosyal hayatımıza, ilişki ağımıza, en önemlisi doğru evliliğe olan katkılarıyla ilgili yönlendirmelerin bu konuda bize yardımcı olmanı rica edeceğiz.
Tabii. Şimdi el çizgilerini demiştik ki bizim düşüncemizin özetini gösteren bir gösterge panelidir. Evlilik dediğimiz şey nedir? Mesela bunu çok defa psikologlar söyleyecektir. Açığını verdiniz veya tezgahınıza koyduğunuz kişiyi çekersiniz. Ne demek bu? Mesela bir kadın sürekli anne eksikliği çeken bir adamı kendisine çektiğini görüyor. Sürekli adam anne arıyor kendine, eş aramıyor. Neden olur? Senin tezgahında eğer ki annelik varsa anne eksikliği çeken, dolayısıyla annelik arayan adamı, o müşteriyi çekersin. Çekim yasası dediğiniz şey aslında ihtiyaç, arz talep meselesinin zihinlerdeki karşılığıdır. O yüzden kişi işte elinde kötü bir evlilik işareti var diyelim. Kötü bir evlilik işaretine sahipse aksine evlilikle ilgili doğru düşünemediği, yuva kurmakla ilgili doğru donelere sahip olmadığı için işarete sahiptir. Çünkü o işaret zihniyetinin, düşünce tarzının karşılığıdır. Kötü düşünüyor, yanlış düşünüyor. O yüzden orada kötü bir evlilik işareti var. Onu düzelt diyor çizgi sana. Diyor ki işte adı diyelim ki Betül. Betül, bunu düzeltir misin lütfen? Sen çok kötü bakıyorsun evliliğe ve tabii ki eş konusuna. O yüzden de dramatik bir durumla karşı karşıya kalıyorsun diyor. Demek ki zihinsel olarak benim doğru veya yanlış düşündüğüm ve dolayısıyla mutlu veya mutsuz olacağımla ilgili durumu el çizgisinden görebiliyorum ve bunu düzeltebiliyorum. Mutsuzluk şeyi sürekli benim danışanlarım yazar. İşte kızın çeyizi annesinin kaderidir falan diye böyle bir dramatize etme durumları var. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı sofradan yiyip içiyorsun ama aynı karakteristik yapıya sahip olacağın kadar aynı sofradan yemeye ve aynı şeyleri düşünmeye devam edersen bu olacaktır. Ama ve lakin aynı düşünce tarzına ve bakış açısına sahip değilsen tabii ki de sen başka birisi olacaksın. O yüzden evlilikle ve sosyal hayatla ilgili başarı ve başarısızlık yine el çizgilerinden gördüğümüzde yanlış düşüncenin karşılığıdır bu. Sen doğru düşünmediğin için oluyordur der, önlemini alırız. Yine ekleyeyim, öyle nokta koyayım ya da virgül koyayım. William Benham diyor ki el çizgilerini öğrenin. İngiliz edebiyatçı. Ve öğretin diyor.
İnsan kendi el çizgilerine bakabilir mi? Halide?
Bakmalıdır.
Ben anlayabilir mi yani?
Tabii kendim için öğrendim ben bunu.
Yani bunun peki nasıl söyleyeyim? Bunun kılavuzu evet. Diyelim. Yani ben X kişiyim. Oturuyorum kendi elime bakmak istiyorum.
Evet.
Bununla ilgili bilgileri, doneleri nereden bulacağım?
Şimdi kendimden yola çıkayım. Bununla ilgili doneleri, yabancı, Sanskritçe metinler var, İngilizce metinler var, Arapça metinler var. Hepsini kurcaladım. İnternetten giderek kütüphaneleri arayarak, eski böyle kalender adamları tanıyarak, biraz da tabii ki rastlaşma, yol kesişmeleri oldu ama arayana yol açılır.
Eyvallah.
Yani arayana açılır. Velhasıl
kapı çalana açılır.
Kesinlikle.
Değil mi? O
çok,
bir...
Evet, çok doğru. Velhasıl bu tarz insanlarla da tanıştım. Hayatlarının tecrübeleri ve yıllar yılı dedelerinden aldıkları bilgiler vesaire. Ve bu şekilde veri oluşuyor. Yani nasıl söyleyeyim, 10 ciltlik veri var. Lakin bunun karşılığı olması lazım, sağlaması. Tabii ki her bulduğum ele bakarak, her şeye bakarak, ha bu demekmiş, bu demekmiş, bu demekmiş diyerek ben de bir ortaya çıkan durum oldu. Ama çok zor değil. Bu kadar işte verilerin arasında bugün kitap yazıldı. İşte biz eğitim veriyoruz, bizim eğitimlerimiz var. Başkaları eğitim veriyor, bakabilirler vesaire. Kısacası veriyi öğreniyorsunuz. Sonra elinize bakıyorsunuz. Ha bu çizgi buraya gidiyorsa biraz daha ben işte kendime hakim olmalıyım. Buraya gidiyorsa ben biraz daha hüzne, ümitsizliğe dikkat etmeliyim. Biraz daha ümit var olmalıyım diyerek kendisini çek edebilir, kendisini tanıyabilir. Yani ben çok zor değil.
Şeyi merak ediyorum ya. Şimdi ben çok konuştum bugün. Gerçekten çok ilgimi çekiyor. Vallahi çok teşekkür ederim.
Ne demek?
Bize hakikaten bu bilgileri verdiğin için. Çok da geçen programda şu beslenmeyle ilgili konuya da çok takıldım. Bütün bu reklam verenlerin aslında bizim hayatımızı mutsuz eden bir çemberin ayakları olduğunu hissediyor olmak ve o çemberin içerisinde besleniyor olan kişiler çok sinir bozucuydu ama. Şimdi bugünkü konumuza gelecek olsak, bu doğru evlilikler, doğru sosyal yaşantı. Ben evde oturuyorum, atıyorum 25 yaşındayım ya da 30 yaşındayım. Bir ilişkim var ya da arkadaşlar arasında yeni bir sosyal ortama girdim. Onların ellerine bakarak onların benim hayatımla ilgili olumlu ya da olumsuz etkiye sahip olabileceklerini anlayabilmem. için bize yardım et. Nasıl yaparız biz bu işi?
Çok çok basit. Şimdi arkadaş ortamındasınız. Evlilik için konuşmayayım ilk başta. Arkadaş ilişkisi olarak konuşayım. Şimdi arkadaş ilişkisi olarak dostluk için mutlaka insanlar birbirlerini onaylarlar. Birbirlerini onaylayan insanlar birbirleriyle dost olurlar. Ve bu noktada onaylama, birbiriyle aynı fikirde olma durumu cepte. Lakin bir hedef, bir kariyer, çünkü zaman diye bir şey var. İnsan bu zamanın içerisinde bir dağdan kopup nehre düşmüş bir dal parçası, bir taş gibidir. Asla durduramaz. Asla geri yüzemez, kulaç atamaz. Sadece akıntıyla devam eder ve bu noktada biz bugünü asla bir daha görmeyeceğiz. İlk defa görüyoruz ve son defa görüyoruz. Bunun bilincinde insan acele etmeli. Bir şeyler yapmalı. Hayatta kendisine bir şeyler katmalı, insanlara bir şeyler katmalı, katma değer üretmeli yani. Velhasıl kelam bu noktada arkadaşlarının vizyonu önemli. Yani çok uzaktan bile baktığınızda arkadaşlarınızın vizyonlarını görebilirsiniz. Ama size bir şey katarlar mı? Size ne katabilirler? Ben bu noktada insanların faydacı olmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Faydacı olmak zorundasınız. Çünkü dostluklar mutlaka bir yerlerde sizi bir yerlere kadar taşıyacaktır. Ama hedefiniz varsa el ve yüz çizgileri evvela sizi ilgilendiriyor. Ama daha sonra arkadaşınızla ilgili durumda acaba ben bununla ortak olabilir miyim? Acaba bu işi birlikte yapabilir miyim? Ticari ve finansal olarak. Bunun donelerini görebilirsiniz. Ve karşı tarafla ortak iş yapılabilir mi? Hatta ben onunla ilgili çok defa kendimde bu hileyi kullanıyorum. Elde bir böyle bir talih dediğimiz işine çok sadık olma ile ilgili işaret var. Onu gördüğümde hiç kaçırmam. Askerde bile böyle yaptım. Ekibimi toplarken can kurtarandık. Ve can kurtaran ekibinin başı bendim. Ve sahildeki tüm can kurtaranı ben seçiyordum askerler arasında. Ve el yüz çizgilerine göre seçtim. Ve bununla ilgili o işareti gördüğümde evet, bu iş ahlakı çok iyi birisi, hemen aldım.
Bir dakika dur. Evet. İş ahlakı çok iyi birisi demek için
ne lazım?
Ne lazım?
Evet. Şimdi avuç içindeki çizgilerden en basitini söyleyeceğim. Akıl ve kalp çizgisinin arasında müthiş bir dikdörtgen oluşur. Yani iki çizgi düşünün, altlı üstlü arkadaşlar. İki çizgi. Altlı üstlü, avuç içinizde iki çizgi. Bu iki çizgi arasında muntazam bir oran olacak. Muntazam bir oran.
El çizgisi olacak.
Evet, yani. El çizgisi. Mesela şöyle, bu kalp çizgisi, bu akıl. Evet. İkisi arasında müthiş paralel durum. İki çizgi arasında müthiş bir oran olacak. Ne çok yakın ne çok uzak. Yani bir afaki anlatıyorum ama hayal edebilirseniz anlaşılır. Ve bu nokta kişinin sadece o işaret bile adil ve bu konularda elinden gelenin en iyisini yapacağını gösteren bir işarettir. Elinden gelen ne kadardır o diğer işaretlerle gözükür. Ama bu çizgi sadece elinden gelenin en iyisi benim için yeterliydi. Çünkü diğerlerini zaten halledecektik. Evet. Ve böyle seçmişliğim oldu yani.
Ben bir devlet büyüğü olsam sen ve senin gibi kişilerden bir kadro oluşturup bu kadroyu devlet işlerinde kullanırdım. Bu herhalde yapılan bir şeydir değil
kesin
mi?
Zaman kaybetmezsin, daha çabuk olur. Sekme ihtimali neredeyse yok. Çünkü düşüncenin özeti, yani bu senin dışında gerçekleşen bir şey. Mesela bugünlerde şey okurlar ya, mimik okurlar. Evet, Haldun'u gördünüz mü? Konuşurken kafasını kaşıdı falan. Tamam da bu veriyi ben bildikten sonra seni yanıltmak için doğru söylediğim bir şeyi de kafamı kaşır ve seni yanıltabilirim. Yani mimik okuma noktasında bu benim ihtiyarımın dışında tamamen kalan bir şey değil. Ama sen kaşının yanından çıkan çizgiyi değiştiremezsin. Avuç içindeki çizgiyi değiştiremezsin. Tırnak yapını değiştiremezsin. Parmak uzunluğunu değiştiremezsin.
Ya bu bir mahkumiyet gibi bir şey olur.
O bu seninle alakalı zihniyet özetindir ve ben senin zihniyet özetini görüyorum. Bu çok meşhur hikayedir. İmam Şafii öğrenmek için bu ilmi yer kat ediyor. Bakın bu çok, aslında çok inanılmaz bir devirdeyiz. Düşünsenize, bir bilgiyi öğrenmek için 6-7 sene bulunduğu kentten başka bir yere gidiyor bu adam.
Evet.
Yani bu, yani ilme talip olmak bu devirde çok kolay ya. Bakın konuşuyoruz, siz evinizde, evet, arabanızdasınız. Evet. Yani bu çok çok kıymetli bir şey. Velhasıl gittiği yolculuk sonrasında bu el ve yüz çizgileri, işte kıyafetnameyi öğreniyor. Sonra geri gelirken bir adamla karşılaşıyor. Diyor ki çok yoruldum, hani konuşuyorlar. Diyor ki ben seni ağırlayabilirim. İmam Şafii dediğimiz zat kişinin simasına bakıyor. Öğrendiği bilgileri öğrendi ya. Bu adam çok menfaatli. Bana normalde yardım etmemesi lazım. Eğer cebine bir şey girmiyorsa, onun menfaatine bir şey olmuyorsa bu adamın bana yardım etmemesi lazım. Ama bu adam bana yardım ediyor. Demek ki bu ilim doğru değil diyor. Kendi kendine şüpheye düşüyor. Gitti diyor. 6 yılımız, 5 yılımız boşa gitti. Adam ağırlıyor, yatağını veriyor, yemeğini veriyor. Hala şüphede, ya bu adam bunları yapmaması lazım. Niye yapıyor? Sabah oluyor, atına binecek, gidecek. Diyor ki beyefendi, büyük imam, ben sana yatağımı verdim, yemeğimi verdim, aşımı paylaştım, muhabbetimi paylaştım. Bunun bir karşılığı olması gerekti. Ah diyor, rahatladım, tamam. Sen şu an çok rahatladım diyor. Çünkü olması gereken buydu zaten.
Değil mi?
Evet, çünkü yüzünde ve elinde bunun emaresi vardı. Menfaatini kollayacağınla ilgili bir emare vardı. Kısacası bu durum, evet, sekecek bir durum değildir. Çünkü fizyolojik bir gerçekliktir. Zihnin özetidir. Kanundur. Yer çekimi kanunu yanıltmaz. Bu da böyledir yani.
Doğru evlilik.
Doğru evlilik elde gözüküyor.
Çok acayip bir şey. Evet. Yani birini çok seviyorsun. Evet. Yani çok aşığım kıza.
Evet. Ama yani
kız çocuğa çok aşık. Yani deli gibi seviyor. Şimdi sen çıkıyor diyorsun ki ya sizin ilişkiniz tamam çok iyi de bak bu evlilik olmaz.
Bu konuda ben çok muzdaribim.
Yani.
Niye? Çünkü bu konuya çok girmiyorum. Şöyle oluyor. Tanıyorlar beni. Sözlenmişler ve nişanlanmışlar.
Tabii.
Geliyor. Bizden olur mu? Kardeşim ben sana köprünün tam ortasındayken nasıl derim ben bunu köprüyü yık diye. Ben de diyorum ki olmaz mı lütfen. Yani siz birbirinizi seviyorsunuz zaten diyorum. Ve bir şey söyleyemiyorum. Yani bu insanlarda da bir ölçüsüzlük var.
Ama
yani.
Çok üzücü.
Çok üzücü tabii. Ama değil. Sonradan öğrendim üzücü olmadığını. Neden? Çünkü bu dünya terakki etme dünyası. Biz başka bir diyara gitmek için burada eğitiliyoruz gibi anlıyorum ben. Ve böyle olduğunda bazısı laftan anlamaz. Heh. Diyor ya demeyle anlayan bir yapısı yok. Ne var? Yaşayarak öğrenecek. Evlilik yapmış. Çünkü çok böyle danışanlarım oldu. Ben 10 yıldır bu işin içindeyim. Danışanım ben ona söylememe rağmen. Dedim ki bak bu yaşta evlenmen çok da iyi değil. Ama sen bilirsin.
Boşanma. Bu yaşta.
Evet bu yaşta. Mesela 28'e kadar senin bilincin oturmuyor. 23'te evlenmek istedi. Tamam. Ama fedakarlık isteyecektir. Bunu unutma. Tamam. Evlendi, boşandı. Dedim ki pişman mısın? Hayır, çok şey öğrendim dedi. O kadar çok şey öğrendim ki bunu asla başkası bana öğretemez de dedim. Tamam. Demek ki kötü evlilik de kötü değil aslında. Kötü diye tanımladığımız şeyler bize bir şey katıyorsa ve beni insanlık olarak bir üst mertebeye çıkarıyorsa demek ki bu kötü değil. Ama yine de kötü evlilik yapmama ihtimalin var. Yani yine de bunu yaşamama ihtimalin var.
Ama zor bir durum.
Zor.
Yani
kendini değiştir.
Kızı seviyorsun, evlenmek istiyorsun, gözlerin artık kapanmış ya da kız çocuğa aşık. Ya bu zor bir durum ya.
Çok. O yüzden çok girmem bu konuya ben. Çok böyle aklı başına gelmiş, 30'larına gelmiş, aşkın sillesinden, sağlamından 5-6 tane şamar yemiş insanlarla bunları rahat konuşurum. Ama daha körü körüne bütün enerjisiyle aşkın peşine koşanları söylemez. Bunu William Benham çok güzel anlatır. Der ki çocuklarımıza el çizgilerini öğretelim. Yanlış meslek seçmez. Yanlış evlilik yapmazlar der. Virgül koyar. Der ki tabii ki de gönül ferman dinlemeyecektir.
O köteyi yiyecektir. Peki evlenmelerinde çok da fayda yok gibi gözüküyor.
Evet çok güzel. Ben de böyle tabir ederim.
Peki bunu ya bunu nasıl yönetecek peki adam? Yani bunu baktı
çok.
Ya da sana geldi. Dedin ki ya abi yani olmasa daha iyi olur. Bunu yönetse bilmek mümkün mü?
Bunu yönetebilmek mümkün ama gerçek anlamda bunun altının hani biraz önce biz el çizgilerin değişmesinden bir önceki podcast'te beslenmeden falan bahsettik. Bunun tam geniş kapsamlı insanın hayatına dokunan tüm şeyleri ele alıp evet ya evlilik dediğin şey, hayat birlikteliği dediğin şey aslında evliliklerin yürümediği ile ilgili durumlara baktığımızda tamamıyla ego ile alakalı, benlikle alakalı. Aşılamayan benliğin karşı tarafın benliğine saygı duyulmamasıyla neticelenen ve sonlanan evlilikler olarak görüyoruz. Yani ego nedir, ben nedir, ben kimim? Bu cevaplar bulunduğunda evlilik yürüyor. Velev ki hiç anlaşmayan bir kutup dahi olsa. Lakin bu benlik olmadığında anlaşan dahi anlaşamıyor. O yüzden bunun izolesi mümkün kişi kendini tanırsa. Bunun izolesi kişi kendini tanırsa mümkündür. Lakin yine de sancılıdır. O yüzden kendim nacizane el yüz çizgileri öğrenenler için de söylüyorum. Öğrenmeyen yer edenler için. Bu kısma çok müdahale etmiyorum. Akışa çok müdahale etmiyorum. Çünkü o evlilikten öğreniyor. Yanlış evlilik diye tanımladığımız şeyden öğreneceği şey gerçek anlamda onu iyi bir insan yapacaksa bırak evlensin boşansın.
Gelsin o dayan.
Evet.
Peki gerçekten bu evlilikle ilgili okey fakat okuduğum kadarıyla el ve yüz çizgileri insan kaynakları açısından işe alımlarda da bir kritik olarak kullanılıyor yurt dışında doğru mu?
Kesinlikle ben 2016 yılıydı bir yazarla bir sohbet etme şansımız oldu. O zaman yapay zeka için 2016 bak yapay zeka için ona geldiklerini ve bilgisayara bu verileri yükleyip eleman alırken evet kişinin diploması, okulu, şusu, tecrübesi her şey tamam. Bir de yeterliliğine ve zaaflarına bakalım diye bu makinaya okuttuklarını söylemişti 2016'da. Bizatihi o firmada çalışan öğrenci söylemiş ona. Daha sonra 2018'de ben bu işte çok başarılı bir doktor vardı vefat etti. El çizgileri okumada çok başarılı bir doktor. Onunlaydım. O da bana İngiltere'den bir yapay zeka çalışması için yanına geldiklerini işte boşanmayla ilgili, eşcinsellikle ilgili eldeki doneler nelerdir diye sorduklarını ve veri olarak kodlayabildikte bilgisayara girdiklerini söylemişti.
Doğru evlilik, doğru çalışan, evet. Doğru arkadaş.
Kesinlikle.
Bir ilişkiye başladık. Kızın eline mi bakacağız o zaman? Ya da evet. Çocuğun eline mi bakacağız? Evet. Ya tamam biz bu topa girdik ama.
Tabii. Ha? Kesinlikle.
Ama bunu öğrenebilmek için de bu bir ilimle ilgili birkaç bilgiye sahip olmak gerekecek.
Tabii bu da artık kişinin merakıyla alakalı bir durum.
Hangi tipler doğru evlilik için ya da evlilik için doğru tipler nasıl el çizgilerine sahip insanlardır?
Çok basit.
Ne magazinel bir soru sordun.
Çok. Şimdi? Evet, bunu biraz daha yüzden gideyim. Şimdi eli çok daha derin anlatırız ama yüzden mesela biz yüz olarak geometri olarak üçgen, oval, dikdörtgen, kare, yuvarlak surat diye 5 surat ayırırız. Tabii bu spesifik olarak elmas yüze iner, işte daha ziyade aristokrat yüze iner, çoğaltırız ama şu an 5 stilden konuşabiliriz. Bu yüz stilleri arasında evlilikte dikdörtgen yüz dediğimiz, biraz daha askerlerin suratı, hızlı hatırlayın böyle askerlerin uzun ve köşelidir.
Evet.
Uzun ve köşeli yüzler yönetir. Hatta yönetirse mutlu olur. Baskı oluşturur. Öfkelidir. Adamın canını okur. Hele de kısa boylu ve dikdörtgen yüzlü bir adamsa.
Allah muhafaza.
Gerçek söylüyorum. Onunla evlenen kadın çok güçlü bir kadın olması lazım. Yoksa erkenden yaşlanır, saçları maçları ağrır, mahvolur kadınca. Aynı şekilde kadın versiyonu da erkeği yer biter.
Şimdi dinleyiciler arasında da böyle tipler varsa yani onlar ekstra durumlar kaideyi değiştirmez diyelim. Tabii, değil mi?
Netice itibariyle yaşam var, irade var. Yani öyle, ben öyleyim evet ama irademle hallediyorum aynen, durumu olur.
Aynen bir açık bırakmak lazım.
Tabii. Ama dikdörtgen yüzlü bir adamla veya kadınla evlenecekse birisi kendi yüzü oval olmayacak, üçgen olmayacak. Yoksa çok zorlanır. Yani olur tabii ama çok zorlanır. Çünkü bu baskıcı bir adam, baskıcı bir kadın. Dediğim olsun isteyen bir kadın. Ama oval yüzlüler ve üçgen yüzlüler böyle değil ki. Yani bunlar aşırı baskıda, mobbingde, psikozada girerler. Ne gerek var derler. Ama üçgen, dikdörtgen ve kare yüzlüler çok iyi anlaşılır mesela. Çünkü bunlardan mühendisler çıkar, askerler çıkar, yöneticiler çıkar, tiyatrocular çıkar. Mesela Çağatay Ulusoy dikdörtgen bir yüze sahip. Biraz bu adam ki mizaç olarak aşırı derecede baskın değil Allah'tan diğer işaretler noktası. Ama dikdörtgen yüzü bir Hilmi Özkök, bir orgeneral. Şimdi bu
Hilmi Özkök aklıma evet geldi bir anda. Evet doğru. Biri daha vardı ama dediğin örnekler. İlker Bey mi?
Evet, İlker Başkan.
O da öyleydi değil
tabii
mi?
Tabii evet. Uzun yüzlü.
Evet.
Adamlar, işte evlatlarına sorun bakalım bu adamlar nasıl kendi istediği olduğunda mutlu oluyorlar. Hani askerlere sormayın. Bir evlatlarına sorun, tabii. Bir eşlerine sorun. Ama yuvarlak yüzlü bir kadın mesela. Kimden örnek verir? Türkan Şoray.
Evet.
Yuvarlak yüzlüdür. Yuvarlak yüzlü insanlar şen şakrak, neşeli, evin altın topudur bunlar. Ve bunlar evlilik itibariyle daha çok üçgen yüzlülerle ve oval yüzlülerle evlenebilirler. Çünkü yuvarlak yüzlüler biraz daha şen şakrak isterler. Ha, dikdörtgen yüzlülerle evlenirler. Neden? Çünkü yuvarlak yüzlü kadın ve erkekler hem arkadaşlarını hem eşlerini güçlü, kabiliyetli isterler. Ve güç deyince dikdörtgen, güç deyince kare. Üçgeni de buna katabiliriz. Bu olacağı için...
Hilmi Özkök, evet dediğin gibi. Değil mi? O kadar oturduk şimdi söyledikler.
Güç isteyecek ve o noktada yuvarlak yüzlü bir kadın güç olduğu için ve kabiliyetinden hayran olacağı için dikdörtgen yüzlü biriyle evlenebilir. Ama ve lakin dikdörtgen yüzlü biri kareyle anlaştığı kadar asla üçgenle veya...
Nasıl diyeceksin peki? Yani şimdi...
Bunu kişi kendine
yapacak. Bu yani şimdi. Evet. Konmuş bir kere. Kesinlikle. Yani bu yani çok zor bir durum ya.
O da onun sınavı oluyor işte. Çekeceği
var. Çekeceği varmış.
Çekeceği var ki inanın katıyor bir şey. Yani hiçbir zorluk kişiyi inanın aşağı çekmiyor. Mutlaka bir şey katıyor, öğretiyor. Ben hayata böyle bakılması taraftayım. Bunu Alfred Adler çok güzel söyler. Psikologtur kendisi. Eğer ki siz hayattaki herkese rakip olarak ve olumsuz bir yönde bakarsanız herkes sizin düşmanınızdır. Ama her sizden üstün olan birine ve her sıkıntı çektiğiniz birine, bu boşandığınız eşiniz dahi olabilir, size bir şeyler öğreten biri olarak bakarsanız hayatta her yaşadığınız tecrübe size bir şey öğretecek. Her zaman böyledir bu. Ve yine mesela askerden örnek vereyim. Bir tane benim seçmediğim çocuklardan biri çok zorlayıcı bir çocuktu. Asla çalışmak istemeyen bir çocuktu. Ve çalışıyormuş gibi yapıp çalışanların hakkını yiyen bir çocuktu.
Sinir olduğum tip insan. Evet. Gerçekten.
Evet. Ama gerçekten o beni çok eğitti. Nasıl?
O da senin sınavınmış.
Evet. Evet. Ve asla bundan şikayet etmedim ki nasıl olduysa aramızda müthiş de bir muhabbet hasıl oldu. Hatta benim böyle bir şiir defterim vardı. Oraya böyle notlar yazmış. Abi seni çok seviyorum. Benim için çok uğraştın. Beni çok terakki ettirdin vesaire diye. Evet zordu ama şikayet edersen bu benim için farkındalığın dışında bir gerçeklikti. Ama hayır, o çocuk bana bir şey öğretti. O çocuk bana çok şey öğretti. Onun sayesinde daha adil nasıl olabilirim, o açığı nasıl kapatabilirim, hepsini gördüm. Ama zor muydu? Tabii ki de zordu. Neler çektirdi bize yani. Lakin neler öğretti diye çevirdiğimde bunu mutlu oluyorum. O zaman benim için mutluluk vesilesi oluyor.
Doğru evlilik yanı sıra doğru arkadaş kurabilmek için el ve yüz çizgilerinin anlamı, doğru iş arkadaşlığı için el ve yüz çizgilerinin anlamı, bunlarla ilgili senin sosyal sosyal mecralarında daha detaylı bilgiye sahip olabilirler insanlar.
Aynen öyle.
Doğru evlilik için en doğru evlilik ya da hangi tipler doğru evlilik insanıdır?
Bu kesinlikle kişiye göre değişecektir. Size göre çok doğru biri, B kişisine göre çok yanlış biri olur. Bunu şöyle ayıracağız. Ben şöyle anlıyorum, el çizgilerinden anlıyorum bunu. El çizgisinde mesela Haldun Bey'in çok güzel bir evlilik işareti var. Ne ifade ediyor bu? Evleneceğiniz kişiyle ilgili bir veri değildir. Bu sizle ilgili bir veridir. Ama evlilik iki kişilik, evet, ama tek başına mutlu olan herkes de mutlu olabilir. O yüzden elde gözüken evlilik çizgisi dediğimiz gönül çizgisi bize şunu veriyor. Kişinin doğru sevebilme ve sevgiyi inşa edebilme kabiliyetinin varlığını gösteriyor. Kötü bir evlilik işareti varsa bu sende yok demektir. Demek ki doğru evlilik için şahıs değil de kendin önemlisin. Birisi doğru bir evlilik yapacaksa kendisi doğru olacak. İnanın o doğru kişi karşısına çıkacaktır. Çünkü burası her şeyin ihtiyaç olduğu şeyi çektiği bir alemdir. Her şey titreşimden ibarettir diyor Einstein. O yüzden bu titreşim noktasına doğru titreşirsen, doğru düşünürsen, doğru konuşursan o titreşime neden olacak ve onunla karşılaşacaksın. O yol kesişecek. O yüzden evvela doğru kişiyi aramaktansa doğru kişi olmak lazım. Bu da el çizgilerinden. Ne yanlış, doğru kişi olmam için ne gerekli, doğru kişiden sapmamam için ne gerekli soruların cevabını buluyoruz.
Peki insan düşünerek, hissederek el çizgilerini değiştirebilir mi?
Evet. Hatta bununla ilgili Rus...
Bak öğreniyorum ben bu işi.
Evet. Rus bir adamla tanıştım. Babası fizikçiydi ama kendisi, o zaman antrenörlük yapıyordum. Antrenör olduğum yerde o da futbol antrenörüydü. Rusya'dan gelmişti. Dili yeni yeni çözüyordu. Bir öğrencimin elinde bir şey görmüş. Ona bakıyordum. Dedi ki benim babam bunu çok iyi bilir dedi. Neyi dedim? El okuma dedi. Bunu benim babam çok iyi bilir. Hatta dedi babam düşüncesiyle çizgilerini değiştiriyordu dedi.
Wow.
Evet, yani Rus bir fizikçiydi. Babası fizikçiymiş. Yaşıyor babanı? Yaşıyor dedi. Yaşlı, yatalak gibiydi ama dedi babam müthiş el okur dedi ve kendi çizgilerini değiştirip bana da öğretmişti dedi. Yani nasıl değiştirir diye. İşte yaşamını değiştir, düşünceni değiştir. İşte dediğimiz o çekimle ilgili durumlar. Jovita'nın kitabı vardır. Çekim yasası diye orada anlatır. Aslında düşünmenizle tecrübe ettiğiniz zihninizde şeyi, zihin onu elde etmek için her şeyi verecektir. Çünkü uykuda biz çözümleme yaparız. Uykuda beyin çözümleme yapar.
Ya onunla konuşalım, evet. Evet. Yani bir ara. Uyku meselesini de konuşalım.
Kesin. Doğru nefes almayı bu uykuyu mutlaka konuşalım. Çünkü hiçbir şey hiçbir şeyden bağımsız değil. Yani diyeceğiz ki şimdi el çizgilerine baktık. Başarılı olmak istiyorum dedi çocuk. Tamam, başarılı olmak istiyorsun. El çizgisine baktık. İşte odaklanamıyor. Neden odaklanamıyor? Bir bakıyorsun kan beyni tam beslemediği için odaklanamıyor. Yani kanda problem var. Niye, kan nasıl düzelecek? Beslenmeyle, çünkü en ahir noktada karaciğer kan üretecektir. Yediğin ekmek kan oluyor. O zaman doğru beslenecek. Doğru beslenmek için ne yapacak? Doğru yaşaması lazım. Doğru uyuması lazım. Doğru saatte uyuması lazım. Doğru nefes alması lazım. Çünkü kanın üretiminde nefes çok önemli. Ondan bağımsız değil. Sosyal hayatta başarılı olacağım. Yine konu buralara geliyor. Her şeyi her şeyle bağlamış bu kainat.
Ben şunu merak ettim ya şimdi. Bu evlilik için, arkadaşlık için bir anlamda bu el ve yüz çizgileri çok önemli.
Evet.
Atıyorum Rusya'daki bir bilim adamı için dedin ki el ve yüz çizgilerini değiştirebilir. İstihbarat örgütleri de el ve yüz çizgilerinden personelinin performansını öngörebiliyor diye.
Kesinlikle.
Bir şey okumuştum ben.
Kesinlikle.
Bu çok acayip bir şey ya.
Kesinlikle.
Elini yüzüne bakarak karar veriyor.
Evet evet, bu National Geographic'te yayınlandı. Ben o zaman üniversitedeydim tabii. İşaret parmağının yüzük parmağından uzun olan insanların iletişimde, yüzük parmağının işaret parmağından uzun olan insanların ise sportif performansta, koordinasyon gerektiren şeylerde çok daha başarılı olduğu ile ilgili yaptıkları bir araştırmaydı. Sadece parmak uzunluğunda.
Başarılı olma olasılığının
yüksekliğinden
bahsediyoruz.
Aynen öyle. Yani bu parmak bunun sadece, bakın işin en kaba noktası parmak uzunluğu. Çizgisi var, çizginin derinliği var, elin derisinin yumuşaklığı, sertliği var, tırnak yapısının bombeli, düz, ete batık olma durumu var, parmağın uzunluğu, kısalığı var, esnekliği, yumuşaklığı var.
Bu çok önemli bir veri o zaman. Yani çok, baktığında önemli bir veri.
Okumayı bilen için çok kolay. Mesela dedin ya arkadaş ilişkisi diye.
Evet.
Yani burada mesela diyoruz ya işte yuvarlak yüzüyle dikdörtgen yüzü, üçgen yüzü, dikdörtgen yüzü olmaz. Hayır olur. Mesela benim böyle arkadaşlarım var. Ama ne yapıyorsun bununla birlikte? Ben o adamın hoşlanmadığı şeyi biliyorum. Hoşlandığı şeyi de biliyorum. Aramızda da bu zamana kadar yemişiz, içmişiz, güzel tatlı şeyler olmuş. Bunların hürmetine ben onun hoşlanmadığı şeyleri yapmam. Hoşlandığı şeyleri de ben hoşlanmasam da onun hoşuna gidecek şeylerde feda eder yaparım. Ne oldu? Arkadaşımız devam etti. Yani bu devamlılık, iletişimdeki devamlılık içinde kullanabileceğim şey. İlla her anlaşmadığın kişiyi kesat değil. Nasıl anlaşırımın yolunu bulursun? Nasıl daha anlaşılır olurumun yolunu bulursun? Bunun için çok güzel bir alettir, kullanabilirsin ya. Yani.
Harika. O zaman doğru evlilikle ilgili el ve yüz çizgilerinin önemi, okunabilmesi ve hayatımızdaki sosyal ilişkileri daha rahat organize edebilmek için gerekli doneleri yine senin sosyal mecralarından daha detaylı olarak öğrenebilirler diyoruz.
Evet.
Bir sonraki programımızda ne yapacağız?
Bir sonraki programımızda yine
sürpriz soru.
sürpriz olsun çünkü ben de bilmiyorum. Benim için de.
Peki arkadaşlar, bu gerçekten önemli ve detay bilgiler. Bir süre daha devam edecek. Bizim bu podcast aplikasyonumuzda, podcast serimizde, sadece bizim aplikasyonumuzda değil tabii, bütün dijital evrendeki doğru dürüst efendi ve dizgin platformlarda paylaşıyoruz bunları. Sormak istediğiniz sorular olursa programımızın bundan sonraki bölümlerini de koordine edebilmek ve başlıklar açabilmek adına Halit Emre'ye mail atabilirsiniz. Halit Emre, istersen mailini paylaşalım.
Olur. Yine Halit Emre Aslan olarak mail aratabilirler. Mail olarak da halitemre@gmail.com, emreaslan@gmail.com ulaşabilirler.
Peki bundan sonraki programımızla ilgili konu başlıklarınızın, yani önerilerinizi de sizlerden bekliyoruz. Halit Emre ile paylaşabilirseniz soru ve cevaplarınızı buradan da paylaşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Halit Emre Aslan'la Bilinsin istedim bitti.